16. ayrım.
Sevin gözlerini yummuştu. Bütün bunların bir düş olduğundan o kadar emindi ki başı dönüyordu. Sanki günlerden beri bir ılık kaplıca suyunda vücudunu dinlendirmiş ve o kadar hafiflemişti ki uçması işten değildi. Cahit kucağında Sevin olduğu halde koşarak geçti caddeyi ve şimdi bütün caddede ışıkları yanan tek diskonun merdivenlerine daldı. Her taraf renk renk ışıklar ve ışıklı sislerle bir düş görünümüne bürünmüştü. Cahit iki eliyle boynuna sarılmış olan Sevin'le adeta uçarak katıldı bu ışık seline ve belirsiz bir pistte dans etmeye başladılar. Sevin Etiler'deki odasında yatağına sırt üstü uzanmış, yüzünde mutlu bir tebessümle uyumaktaydı. Yarı aralık penceresinden giren hafif bir esinti tül perdeleri dalgalandırıyordu. Uzaklarda bir yerde bir müezzin yumuşak bir sesle sabah ezanı okumaktaydı. Parmak uçlarına basarak kayar gibi yürüyen beyaz yaşmaklı, beyaz hırkalı, ayaklarına kadar inen beyaz ipek gecelikli gölge Sevin'in kapısına yaklaştı. Aralık kapıdan içeri baktı. Yine öyle tüy gibi yürüyerek içeri girdi, ince bir pikeyle genç kızın üstünü örttükten sonra geldiği gibi sessizce odadan çıkıp gitti. İclal Marmara Oteli'nin pastanesinde buluşmalarını önermişti. İlhan otelin önünde taksiden indiğinde İclal ondan önce gelmiş, dış tarafta dipteki bir masada beklemekteydi. İlhan'ı görünce çok kolay becerdiği çocuksu bir edayla beyaz dişlerini göstere göstere gülümseyerek el salladı. Yanına geldiğinde de yine neşeli bir tavırla öpmesi için yanağını uzattı. "Özür dilerim, geciktim," dedi İlhan. "Yok canım, sen tam zamanında geldin. Ben babama yakalanmamak için evden erken çıkmak zorunda kaldım da ondan." Sırtında üzerinde belli belirsiz pembe hareler bulunan çok uçuk çağla yeşili kumaştan çok kısa etekli safari tipi bir giysi vardı. Safari'nin içine de gösterişli göğüslerini neredeyse tümüyle gözler önüne seren geniş yakalı yine çok uçuk bej rengi yarı saydam bir bluz giymişti. Özellikle ihmal edilmiş izlenimi uyandırmak için sanki gelişigüzel taranmış saçlarının kadın berberinin elinden yeni çıktığı belliydi. "Beni artık hiç görmek istemeyeceğini düşünmeye başlamıştım," dedi İlhan. "O gece herhalde canını sıkan çok kötü bir şey yapmış olmalıyım." Utanmış gibi başını önüne eğdi İclal. "Böyle konuşma, beni mahcup ediyorsun," dedi. "O gece şahaneydin ama..." "Cahit'i bilmezsin sen. Yanında çalışanlara karşı çok titiz ve hatta zalimdir. İlişkimizi anlarsa kıyametleri koparır." "Buna hakkı var mı?" "Tabii yok ama aslında seninle yıllar sonra yeniden ilişki kurmamızın doğru olmadığını düşündüm sonradan. Sen çok iyisin, yakışıklısın, kadınları hoşnut etmesini biliyorsun. Ama seninle uzun süreli bir arkadaşlığımız olamaz. Öyle değil mi?" "Bu senin uzun süreli arkadaşlıktan ne anladığına bağlı. Eğer bununla evliliği kastediyorsan..." Hemen sözünü kesti İclal. "Niçin olmasın?" dedi. "Yaşım neredeyse 30'a geliyor. Senden de saklayacak değilim ya. Artık biraz da geleceğimi düşünmem gerek." Garson kız başlarına dikilmişti. "Ben dondurma yerim," dedi İclal. "Karışık olsun." "Bana da." Garson uzaklaştı. İlhan, "Doğrusu ben senin çoktan evlenmiş olacağını sanıyordum," dedi. "Seni birilerinin alıp kaçmamış olmasına hala şaşırıyorum." Çocuksu gülüşü birden silindi İclal'in dudaklarından soğuk bir tavırla, "Acelem yok," dedi. "Bir gün nasıl olsa en azından ablanınki gibi bir koca bulabilirim." Oralı olmadı İlhan. "Bak, zavallı ablam bunu duysa herhalde hiç de övünmez. Başkalarına iyi örnek olduğu için. Paranın mutluluk getirmediğini ondan iyi kim bilebilir? Ablanı boşuna korumaya kalkma. Onun korunmaya muhtaç bir tarafı olduğunu sanmıyorum." "Sen öyle san, zavallı Nüket abla." Merakla bakıyordu İlhan İclal'in yüzüne. "Ne demek istiyorsun?" dedi. "Açıklasana." Boş ver, dedi İcler. Sen şu gece gezmenizi anlatıyordun telefonda. Babam gelince sözünü kesmek zorunda kaldım. İyi eğlenmiş olmalısın. Mutlaka Madonna'nın yerine götürmüştür. Onu da mı biliyorsun? Ben onun özel sekreteriyim. Unutuyorsun galiba. Bacaklarının gölgesiz beyazlığı bir an bakışlarını hapsetti İlhan'ın. İclal bunu hemen fark ederek bacaklarını birbirine bitiştirdi ve ciddi bir tavırla ''Cahit'i anlatacağını söylemiştin.'' dedi. ''Nasıl buldun onu?'' Silkindi. ''Evet.'' dedi. ''Cahit Bey gerçekten ilginç bir adam. Ben onun çok başarılı bir iş adamı olduğunu sanmıyorum.'' ''Yok canım, nereden çıkartıyorsun bunu?'' ''Bir kere bu işi o kurmamış. Hatta babası da kurmamış. Hazıra konmuş yani. Pek değerini bildiğini sanmam.'' Ama şirketin kurucusu Refik Bey yabancısı değil ki, dayısı. O anlamda söylemedim. Yani babası, anası, kendi anlatılışına göre hiç de öyle kapitalist gelenekleri olan kişiler değil. Yani o sırada garson dondurmalarını getirip bıraktı. İclal büyük bir iştahla dondurma kasesine hücum ederken İlhan kaşığın ucuyla şöylece tadına bakmakla yetindi. Dalgın bir tavırla ''Adamda korkunç bir boşluk var.'' dedi. Bu haliyle de kısa sürede çürümeye mahkum. Kaşığı elinden düştü İclal'in. ''Nereden çıkarıyorsun bunu?'' dedi. ''Telefonda anlattıklarımı düşünsene. Ben senin gibi neredeyse gece gündüz yanında değilim ama tanıyorum bu adamı.'' ''Ablanın anlattıklarına bakarak hüküm veriyorsan yanılırsın.'' Nüket Hanım'ın neye ak, neye kara diyeceği belli olmaz. İlhan, İclal'in ablasından söz ederek ilk defa olarak abla yerine hanım dediğine dikkat etti, gülümseyerek. ''Ablam onu beğeniyor.'' dedi. ''Ama sorun bu değil. Çünkü adamın bir takım üstün nitelikleri olduğu yadsınamaz.'' İclal duraksayarak dinliyordu İlhan'ı. Birden, ''Sana bir şey söyleyeceğim ama sakın benimle alay etme.'' dedi. ''Nedir? Ben onu seviyorum.'' İclal'in söylediği şeyden çok söylemiş olması şaşırttı İlhan'ı. Bu yüzden de hemen tepki göstermedi. İclal, ''Ben onu seviyorum ama o bana aldırış etmiyor.'' diye tamamladı itirafını. ''Şaka mı ediyorsun?'' dedi İlhan kendisini zorlayarak. ''Senin gibi hoş bir kıza kim kayıtsız kalabilir?'' ''Bunun nedenini biliyorum.'' İlhan çekinerek, ''Nişanlısı mı?'' diye sordu. ''Yok canım, zavallı kötürüm kızın ne rolü olabilir ki? Hem o daha yeni çıktı piyasaya. Bilmiyormuş gibi yapma. Bana karşı kayıtsız davranmasının nedeni ablandan başka kim olabilir? Ablanın kocası öldüğünden beri daha önceden başlamadılarsa gece gündüz birlikteler.'' İlhan öfkesini belli etmemek için kendisini zor tuttu. ''Ablamın özel hayatı beni ilgilendirmez.'' dedi. ''Dul bir kadın, kimseye bağımlı değil, istediği gibi yaşayabilir.'' ''Evet ama bu ilişkinin sonu olmayacağını anlaması gerekir. Ablan Cahit'ten epeyce yaşlı, biliyorsun. Onu daha ne kadar elinde tutabileceğini sanıyor.'' ''Sahi, sen ablanın bu durumundan rahatsız olmuyor musun? Bir de solcu geçiniyorsun.'' Sarardı İlhan. ''Solculukla, sağcılıkla ne ilgisi var bunun? Beni şaşırtıyorsun. Bunları neden anlatıyorsun bana?'' ''Çünkü biz eski arkadaşız. Sen beni istediğin zaman hiç kaçındın mı? Şimdi sen de bana yardım etmelisin.'' ''Nasıl bir yardım bekliyorsun ki benden?'' ''Sen erkeksin. Konuş onunla. Ailenizin namusu söz konusu. Şaşılacak kadar cüretlisin. Alındın galiba.'' Cebinden buruşuk bir sigara paketi çıkararak sinirli sinirli bir sigara yaktı İlhan. ''Konu o değil.'' dedi. ''Söylediklerine aldırış bile etmem. Vız gelir tırıs gider. Kaldı ki senin Cahit Bey'i neden bu kadar istediğinde açık. Ama bunun için beni alet istemene pes doğrusu. Aile namusumuzmuş. Gülmek bile gelmiyor içimden. Sen kendine bak kızım.'' İclal kaşlarını çattı. ''Ne yani?'' dedi. ''Seninle bir kere yattım diye namussuz mu oldum? Ben dürüst bir kızım. İstemiş olsam onu başka türlü kolayca elde edebilirdim. Vakit geçmeden bir dene. Bunun için sana danışacak değilim. Bir süre sustular. İlhan yan gözle saatine bakıyordu. Cahit'le olan randevusuna geç kalmak istemiyordu. Sinirleri biraz yatışmış olan İclal, "Peki ama," dedi, "ya sen niye ilgileniyorsun onunla?" "Ben mi? Ne diye ilgilenecekmişim ki? Asıl o benimle ilgilendi. Sebebi de açık." İclal tırnaklarını kemirmeye başlamıştı. "Niçin inanmak istemiyorsun?" dedi. Bu kez çok daha yumuşak bir sesle. "Ben onu gerçekten seviyorum." İlhan sıkıntıyla adeta bağırır gibi, "Yahu hiçbiriniz görmüyor mu?" dedi. "Tam bir serseri o adam. Çürümüş, kopmuş, düşünceleriyle korkunç. Korkunç bir şekilde boş, zavallı hatta." Eliyle garsona işaret ederek hesap istedi. Arnavutköy'deki eve döndüğünde hala kendine gelebilmiş değildi İlhan. İclal'in kişiliği hakkında yıllar önce vermiş olduğu hükmün abartılı olabileceğini düşünmüştü. Geçen sefer İstanbul'a geldiğinde. Asıl bunda yanılmıştı. Yıllar önceki İclal neyse yine oydu. Hırslı, çabucak zengin olmak, bir yerlere yükselmek isteyen, bunun içinde her şeyi göze alabilecek birisiydi o. Onun İclal'le buluşacağını bilen Nüket, erken döndüğünü görünce bu defaki buluşmanın kardeşi için pek de verimli geçmediğini anladı ve onu biraz sıkıştırdı. İspiyonculuk yapmak aklından bile geçmiyordu İlhan'ın ama İclal'in küstahça konuşma tarzı öylesine canını sıkmıştı ki çok açık olmamakla birlikte onun Cahit hakkındaki akıl almaz niyetlerinden ve Nüket için düşündüklerinden söz etmemezlik edemedi. Cahit'le İlhan'ı Etiler'deki köşkün bahçe kapısında Metin ile Haşki karşıladılar. Metin, Ankara'dan tanıdığı İlhan'ı görünce pek sevindi, pek heyecanlandı. Sanki tüm çocukluğunu yaşadığı, baba evi olarak bildiği memleketinin gerçekliğini kanıtlıyordu İlhan'ın varlığı. Bahçe kapısında biraz çekingen de olsa başlayan sevgi gösterileri Cahit'i kıskandıracak boyutlarda içeriye girilinceye kadar bir takım sorularla sürdü. "Sizin çocuğunuz yok mu İlhan amca?" "İlhan amca evli değil." "Sizin nişanlınız nerede İlhan amca?" "Benim nişanlım da yok Metin." "Sizin köpeğiniz yok mu İlhan amca?" "Benim köpeğim de yok Metinciğim." "Benim bir köpeğim vardı. Adı İlayza'ydı ama kazada öldü. Şimdi ise Haşki var." "O zaman benimle Yıldız Savaşı oynar mısınız İlhan amca?" "Neymiş o Metinciğim?" Cahit yanıtladı onun yerine. "Metin'e küçük bir bilgisayar almıştım da hem oynar hem alışır diye." "Gördün mü bir? Önce bana bilgisayarın nasıl kullanıldığını öğretmen gerekecek." "Çok kolay." Cahit lafın uzayacağını fark ederek Metin'i elinden tutup eve doğru önden yürüdü. Bir yandan da konuyu değiştirmek için "Halan nasıl bugün?" dedi. "İlaçlarını alıyor mu? Sen kontrol ediyor musun?" "Alıyor. Sen hiç merak etme Cahit amca. Ben bakıyorum. Sonra masajcı amca da geldi. Masaj yaptı." "Çok iyi. Sen ne yaptın?" "Büyük anneyle azıcık dolaştık. Haşki'yi gezdirdik. Büyük anne bana bir tişört aldı." Büyük hanım salonun kapısında karşıladı onları. İlhan'ın elini öpmesine de pek memnun oldu. Sevin sanki heyecanının belli olmaması için özel olarak salonun en kuytu köşesine çekmişti tekerlekli iskemlesini. "Beni görmek istemeniz büyük incelik İlhan abi," dedi sesinin titremesine engel olamayarak. "Çiçeklere de çok teşekkür ederim. Halimi merak ediyorsanız..." "İncelik mi değil mi bilemem ama merak ettiğim doğru," dedi İlhan. "Sen benim en yakın arkadaşımın kardeşisin. Bunu unutma. Herhalde mümkün olsaydı seni bana emanet ederdi." Aslında o da Sevin kadar heyecanlıydı. Ve heyecanını gizlemek için herkese teşekkür ediyor, övgüler yağdırıyordu. Küçük hizmetçi kızı, sevimli, hasta bakıcıyı işinin ehli, Haşki'yi müthiş buldu. "Bu evde çok lezzetli yemekler yendiği de söylendi bana," deyince de kahkahalar koptu. İlhan'ın Mardin'in bir köyünde çalıştığını ve bekar olduğunu unutma yenge, dedi Cahit. Aşçı gerçekten çok marifetli, dedi Sevin. Belli ki acıkmışsınız, dedi büyük hanım. Saat de neredeyse ikiye geliyor. Sofra bir saattir hazır. Hadi hemen buyurun. Yemekte havadan sudan konuşuldu. Sofradan kalktıktan sonra kahvelerini içmek için taraçaya buyur edildiler. Metin, Sevin'e göre İlhan amcasından yüz bularak her zamankinin iki katı yediği dondurmadan sonra bahçede bir ağacın gölgesine uzanıp resimli dergilerini karıştırmayı yeğledi. Cahit, Sevin'i tekerlekli koltuğundan kucaklayıp alarak büyükçe bir güneşliğin altına konulmuş bulunan ortopedik bir kanepeye yerleştirdi. İlhan da onun yanına bambu koltuklardan birine gömüldü. Büyük hanım her zamanki bol minderli koltuğunda kahvelerinin gelmesini beklemeden uyuklamaya başlamıştı bile. Cahit sanki İlhan'la Sevin baş başa rahatça konuşabilsinler diye birden şirkete telefon etmesi gerektiğini anımsadı. Özür dileyerek çalışma odasına geçti. Oysa Sevin de İlhan da tuhaf bir uyuşukluk içindeydiler. Hemen hemen bir ay gibi kısa sayılabilecek bir süre içinde birbirlerini üçüncü kez görüyorlardı. İlkinde Cahit'le nişanlılığının iç tartışması dışında sağlıklı ve genellikle neşeli bir kız vardı İlhan'ın karşısında. İkincisinde henüz yaşadığı büyük felaketin sarsıntısını atlatamamış, sargılar içinde, yaşamakla yaşamamak arasında kendisine bir yol çizmek zorunda olduğunu düşünen, hemen hemen umutsuz bir insandı hastane odasında karşılaştığı. Burada karşısına çıkan Sevin'in her şeye karşın yaşamayı seçtiği belli oluyordu. Ama yaşamaktan ne beklediğini sormaya bile cesaret edeceğini sanmıyordu İlhan. Neden sonra bir uykudan uyanmış gibi. Ne dersiniz İlhan abi, dedi Sevin. İyileşeceğim diye beni kandırıyorlar değil mi? İlhan büyük bir uzman hekimmiş gibi ciddiyetle başını salladı. İyileşeceksin, dedi. Benim durumumda olup da iyileşen var mı acaba? Müneccimlik, falcılık yapmaktan hoşlanmam ama buraya gelirken Cahit Bey'in doktorundan naklen anlattıklarına bakarak durumunun hiç de umutsuz olmadığını söyleyebilirim. Ancak buna önce senin inanman ve yapılan tedaviye katılman şart. Bütün doktorlar, bütün tanıdıklar anlaşmış gibi aynı şeyi söylüyor. Yani ne yapmam gerek? Sen de bilirsin. İyileşmek istemeyen hastaya hiçbir doktor yardım edemez. İyileşmek istemediğimi de nereden çıkarıyorsunuz İlhan abi? Hem merak etmeyin, her şeye karşın ben hayatı seviyorum. O halde bence bir aksilik yok. Ama siz de beni avutmak istiyorsunuz aslında, farkındayım. Hiç öyle bir niyetim yok. Ayrıca çıkar at bu yanlış düşünceleri kafandan. Kimsenin sana acıdığı falan yok. Çünkü acınacak bir durumda değilsin. O sırada Cahit de taraçaya döndü. Kusura bakmayın, konuşma uzadı ama hiç değilse şirkete gitmekten kurtuldum. Sonra içeriye seslendi. Kızım, kahvelerimiz nerede kaldı? İlhan geç hizmetçinin Cahit'in ses tonunun her yükselişinde kıpkırmızı kesildiğini, telaştan elinin ayağının birbirine dolandığına dikkat etti. Çok yetenekli genç bir arkadaşım var şirkette. Ben yokken bir dakika işinin başından ayrılmıyor, diye açıklamaya çalıştı Cahit şirkete dönmeyişinin nedenini. Doğrusu Bülent'i babasının hatırı için almıştım şirkete ama beni mahcup etti. Biraz daha ticari deneyim kazanırsa onu doğrudan doğruya genel müdür yapar, ben de şirketin genişleme politikalarıyla daha çok ilgilenebilirim. Kahve gelince uykusu açılmış olan büyük hanımdan başka kimse dinlemiyordu onu. Metin de kalkmış, Haşki ile garajın bulunduğu taraftaki düzlükte bir kozalakla futbol oynuyordu. Kusursuz bir kaleciydi Haşki. Özellikle de havadan gelen kozalığı sektirmeden yakalıyordu dişleriyle. Sevin nedense Haşki'ye pek fazla ısınmamıştı. Belki hala Eliza'nın yasını tuttuğu için, belki köpek sevgisinin yerini Metin'e karşı hissettiği bir çeşit analık sorumluluğunun almış olmasından dolayı. İkisinin alt alta üst üste her yere yuvarlanışlarında kalkıp Metin'e yardıma koşabilecekmiş gibi vücudu geriliyor, İlhan'la göz göze geliyor, onun gülümsediğini görünce sakinleşiyordu. O arada yine yuvarlanmış olan Metin dizini ovalayarak yerden kalkarken durdu, tekrar eğildi ve elinde güneşte yeşilimsi ışıklar saçarak parlayan bir cisimle doğruldu. Elindeki cismi dikkatle inceledikten sonra "Bakın ne buldum" diye koşarak soluk soluğa tırmandı taraçanın merdivenlerini. Zümrüt bir küpe tekiydi elinde tuttuğu. Büyük hanım "Neymiş o, bakayım" diye elini uzatırken rengi birden sararan Cahit ondan önce davranarak Metin'in elinden küpeyi kaptı. O sırada gözleriyle Cahit'i değil Sevin'i izlemekte olan İlhan onun telaşını fark etmemişti. Son derece doğal bir biçimde "Galiba ablamın küpesi" dedi. Ortalığı birden bir sessizlik kapladı. Ama İlhan hala bu sessizliğin anlamını fark etmiş değildi. "Tekini yitirmiş aranıp duruyordu" diye sürdürdü açıklamasını. Değerinden çok rahmetli eniştenin yüz görümlülüğü diye hayıflanıyordu. Cahit elindeki küpe tekine bakarken ne söyleyeceğini kestirmeye çalışıyordu. "Olabilir" dedi sadece. Büyük hanım belki de gerçekten pek anlamamıştı olan biteni. "Nüket hanımın mıymış?" dedi yansız bir sesle. Cahit gizlemeye çalışmasının olanaksızlığını anlamış gibiydi. Soğukkanlılığını toplamaya çalışarak "Evet, herhalde onun" dedi. "Ben de kulaklarında gördüğümü anımsıyorum Nüket'in. Geçen de bize geldiğinde düşürmüş olabilir." Büyük hanım yine de kuşkucu bir tavır takınmayarak olağan bir şey soruyormuş gibi "Ne zaman geldi bize Nüket hanım?" dedi. "Ben neredeydim?" "Bilmem" dedi Cahit. "Galiba Ankara'daydın. Evde unuttuğum bir dosyayı almak için uğramıştık Tuzla'daki şantiyeye geçerken." Metin ne yapacağını bilmez bir halde bakınıp duruyordu. Bulduğu bu değerli nesneden ötürü ona aferin deneceğini bekliyor olmalıydı. Sevin salına sarılarak "İçeri girsek mi?" dedi. Hava birden serinledi. "Yine yağmur yağacak galiba" dedi Cahit. "Geldiğimden beri hemen her akşam yağmur yağdı" dedi İlhan. Büyük hanım sağ ve sol omuzundaki meleklerin kulaklarına bir uğultu şeklinde yansıyan tartışmalarını durdurmak için aklına gelen ne kadar dua varsa okuyordu içinden. Cahit neredeyse ağlayacak gibi gözleri dolu dolu olan Metin'in yanaklarını okşadı. Çocukcağız suçlu gibi bir kenarda kala kalmıştı. Cahit, "Beni sandalyeme alır mısın lütfen?" diye seslendi Sevin. Neredeyse sırtıma bir ağrı girdi birden. "Ben yardım edeyim" dedi İlhan ve Sevin'in itirazlarını aldırmadan az önce Cahit'in yaptığı gibi genç kızı kanepeden kucağına alarak tekerlekli sandalyesine yerleştirdi. Cahit soluk bir yüzle seyrediyordu onları. Sonra yeniden Metin'e döndü. "Çok keskin gözlerin var Metin" dedi. "Aferin sana. Hadi şimdi İlhan amcana yıldız savaşlarının nasıl oynandığını göster." "Sahi, oynar mısın benimle İlhan amca?" dedi Metin. "Sevinirim" dedi İlhan. Cahit Sevin'le İlhan'dan çok büyük hanıma doğru dönerek "Şimdi aklıma geldi. Çerkezköy'deki fabrikaya bugün mutlaka uğramam gerekiyordu" dedi. "Beni bağışlarsınız değil mi? Zaten İlhan benimle değil, Sevin'le ahbaplık etmek istiyordu." "Sen işinden geri kalma" dedi büyük hanım. "Tabii" dedi Sevin. "Ben benim arabayı alırım" dedi Cahit. "Zeynel ne zaman isterse götürür İlhan'ı." "Hiç gerek yok" dedi İlhan. "Ben bir taksiye atlardım." "Öyle şey olur mu canım" dedi Cahit. Herkesi eliyle selamlayarak merdivenlere doğru yürüdü, durakladı, döndü. "Akşama herhalde geç dönerim" dedi. "Çok geç olursa fabrikada da kalabilirim. Telefon ederim tabii." "Sen işine bak" dedi büyük hanım tekrar. Bu kez İlhan'a döndü Cahit. "Bak, nişanlım sana emanet, ona göre" dedi. "Ben dönene kadar yanında kalınırsan sevinirim." Sonra hızla merdivenlerden indi. Kapıyı Ayşim açtı. Hali bir tuhaftı. "Nüket yok mu?" dedi Cahit. "Dışarı çıkmıştı. Gecikmem," dedi. "Herhalde gelir. Siz buyurun." Salona doğru yürüdü. İçinde müthiş bir sabırsızlık, onunla bir an önce konuşmak istiyordu. Bu kayıp küpe hikayesi birdenbire can sıkıcı bir boyut kazanmıştı. Nüket'in açıklaması gereken bir şeyler olmalıydı. En azından kaç gündür bulup bulamadığını Cahit'e söyleyebilirdi. Bir sigara yaktı, salonun içinde o pencereden o pencereye gidip gelirken zaman sanki daha da zor geçiyor, sinirleri daha çok geriliyordu. Nereye gitmiş olabilirdi bu kadın? Birden izleniyormuş duygusuna kapılarak başını çevirip baktı. Ayşim, salonun yemek odasına ayrılan köşesinde, adeta duvara yapışık bir durumda onu seyretmekteydi. Yüzünde hep o, kapıyı açarken dikkatini çekmiş olan garip sarılık. "Neyin var senin?" dedi. "Hasta mısın?" Sesini çıkarmadı kız. O zaman kılığında da ona alışık gelmeyen bir değişiklik olduğunu fark etti. Nüket, hizmetçisinin her zaman şık ve hoşa giden kılıklarda dolaşmasını isterdi evin içinde. Dünyanın parasını vererek pahalı dükkanlardan kendi eliyle seçerdi onun giysilerini. Mikro etekler, taytlar, streç pantolonlar, yarı saydam bluzlar, kolalı şık prostelalar giydirir, saçlarını kendi kuaföründe düzelttirirdi. Oysa bugün bir pasaklılığı, daha doğrusu gerçek bir hizmetçi görünümü vardı genç kızın. Etekliği, üstelik eski bir etek, belki de Nüket'in eteklerinden, diz kapaklarının hayli altında, çorapları kalın, koyu renk, neredeyse muslin diyeceği eski çoraplar, sırtında boğazına kadar düğmeleri iliklenmiş, kışlık, kaba bir bluz. Prostela takmamış, saçları alel acele taranıp bir yığın firketeyle topuz yapılmış. Sanki birisi kızı çirkinleştirmek için özel çaba harcamış. "Ne bu kılık?" dedi bu kez. "Nüket seni böyle görmesin." Başını önüne eğdi Ayşim. "Ablam istedi böyle giyinmemi," dedi. Şaşırdı Cahit. "Nedenmiş o?" "Bilmiyorum. İlhan abi geldikten sonra evin içinde böyle dolaşmamı istedi." Gülmek geldi içinden Cahit'in. Üçünün sonradan nedense pek rahatsız olduğu, birlikte seviştikleri geceyi anımsamıştı. Nüket, genç hizmetçi kızın kardeşini baştan çıkarmasından korkuyordu demek. "Nüket haklı," dedi. "Doğrusu ben de öyle herkesin yanında her tarafını gösterecek kılıklarda dolaşmanı istemem." Kızın yüzü birden aydınlandı. "Siz isterseniz çarşafla bile dolaşırım," dedi. Canı sıkıldı Cahit'in. "Yok canım, daha neler. Ben senin ne kocanım ne de sahibin." "Olmasanız da olur," dedi kız. "Çocuğumun babasısınız ne de olsa." Başından aşağı soğuk bir kovası boşaltılmış gibi dondu Cahit. "Anlamadım," dedi. "Ne demek istiyorsun yani?" "O akşam, hani birlikte şey yaptığımız akşam. Herhalde işte o akşamdan. Senin çocuğun var şimdi karnımda." "Saçmalama, öyle bir şey olmaz." "Neden olmasın ki?" Bu çocuk hikayesi de nereden çıkmıştı şimdi birdenbire? Bin türlü olasılık geldi aklına. Eğer söylediği doğruysa, aklı sıra şantaj mı yapmak istiyordu? Peki nasıl? Nüket böyle bir şeye tanıklık etmeyeceğine, edemeyeceğine göre nasıl kanıtlayabilirdi Cahit'in kendisiyle sevişmiş olduğunu? "Ne biliyorsun?" dedi isteksizce. "Öyle bir kere sevişmekle insan hemen hamile mi kalırmış?" "Eczaneye idrarımı götürdüm, test yaptırdım, gebesin dediler. Günü de uyuyor zaten." Yaşından, halinden, tavrından beklenmeyecek kadar çok bilmiş, sinek küçük ama mide bulandırır, ortalığa çıkıp sağda solda laf edecek olsa, bir sürü dedikodu gazetesi var. Eline 5-10 kuruş sıkıştırdılar mı, ayıkla pirincin taşını. Her şey bir yana, yengesinin kıyametleri koparacağını tahmin etmek güç değil. En iyisi ateşi büyümeden söndürmek. "Benden olmadığı kuşkusuz ama dediğin doğruysa başın dertte şimdi senin. Nüket durmasın. İyi bir doktora git de aldır. Gerçekten hamileysen." Cebinden cüzdanını çıkardı. "Senin şimdi paraya da ihtiyacın olur." Kız başını salladı. Ben para istemem. Çocuğuma da kimse dokunamaz. Canım deli misin sen? Ne umuyorsun yani? Çocuğun olacak diye seninle evleneceğimi falan mı sanıyorsun yoksa? Evlenmemiz şart değil ki. Çocuğunu orta yerde bırakmazsın sen nasıl olsa. Çattık belaya dedi içinden ve bu kızı başına sardığı için Nükhet'e de küfretti. Bu çocuğun benim çocuğum olduğu nereden malum? Benimle yattığına bile kimseyi inandıramazsın. Orası vicdanına kalmış. Ben savcı beye söylerim böyle böyle oldu diye, artık gerisi beni hiç ilgilendirmez. Kızın çok kararlı bir duruşu vardı. Bir şey çıkmaz çıkmasına dedi içinden. Çıkmasına çıkmaz. Ahlak polisinde birkaç tanıdığı vardı. Olmazsa bir baskın gönderti verirdi Zührevi Hastalıklar Hastanesi'ne. Ama ya doğruysa?